Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Sınıf meselesinin 11. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine söyleşeceğiz. Doçent Doktor Mustafa Kemal Coşkun ve Doçent Doktor Hakan Koçak'la birlikte hazırladığımız yayınımızda bu hafta bir konuğumuz var. Sevgili hocamız İSİG Meclisi Gönüllüsü Akademisyen Doktor Aslı Odman konuğumuz. Mustafa Hocam, Hakan Hocam, Aslı Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhaba arkadaşlar.
Ben doktor değilim yalnız Gülçin. Hocalarım altında ezildim.
Tamam hocam.
Yani hemen hassaslık yaparlar.
Tamam hocam, hemen düzeltiyorum. Nazarımızda
ben
hocam.
Değilim.
Daha yüksek bir aslında rütbeyle işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda konuşacağız diyelim. Şimdi hocam özellikle sınıf meselesinde bu konuyu uzun zamandır aslında konuşmak istiyorduk. Bu haftaya ayarlayabildik. Şimdi İSİG Meclisi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin iş cinayetleri raporları mevcut ve bu raporlarda örneğin Eylül 2021'de en az 175, yılın ilk 9 ayında da en az 1674 işçi hayatını kaybetti. Tabii bunları sayı olarak söylemek biraz zor dillendirmek ama bu şekilde söylemekte durumundayız. Şimdi işçi sağlığı ve iş güvenliği meselesini hocam, Aslı Hocam ilk sözü size vermek istiyorum. Şimdi öncelikle hocam İSİG Meclisi ne yapar, ne zamandan beri ne tarz çalışmalar yürütüyor, bu meclisin amacı kısaca, tabii ki bu uzun bir aslında cevaplanabilecek bir soru olabilir ama kısaca rica edeceğim ve Eylül 2021 iş cinayetleri raporuyla ilgili infografimiz üzerinden de duruma bir göz atalım. Bu şekilde başlayalım istiyorum hocam, buyurun.
Haklısın, yani neden yapar? Mesela kurum tanıtımı veya bir platform tanıtımı olarak değil İstanbul İşçi Sağlık Güvenliği Meclisi'nin, ama yaptığı gerçekleştirmeye çalıştığı işlevin toplumsal muhalefetteki yeri, emek örgütlenmesinde, sınıf ilişkilerindeki rolü üzerinden de bir anlamı olduğu için anlatayım. 2011 senesinin ortalarından beri değişik işte iş kollarından, mesleklerinden gönüllüler olarak her ay ve bütün bunların evrildiği zamanda ne yazık ki her senelik iş cinayeti raporları çıkar. Bu işin omurilini oluşturan İşçi Sağlığı Meclisi'nin etrafında döndüğü, pergelin bacağını koyduğu ana işi diyelim. Yani tekil ampirik olarak bunu yapıyoruz. Biraz önce hızla gösterdiğim, biraz sonra döneceğimiz işte o sarı siyah tablolar, karanlık tablolar, utanç tabloları bu şekilde çıkıyor. Bunun dışında İşçi Sağlık Güvenliği Meclisi pek çok işte asbestten inşaat suçlarına kadar, iş yeri intiharlarından işte maden sektöründeki, inşaat sektöründeki işte özellikle her türlü işçi örgütlenmesi, İşçi Sağlık Güvenliği ile ilgili bilgi, belge ihtiyaçlarına bu değişik farklı mesleklerinden, İşçi Sağlık Güvenliği farklı bilgi alanlarından ihtiyaçları bir araya getiriyor. Bunları bir araya getirip her seferinde farklı karma ekiplerle bu ihtiyaçları hemen oluştuğu anda gidermeye çalışıyor. Düzenli olarak dediğim gibi bu raporlar, işte aylık bütünlerin açıklandığı basın açıklamaları ve tabii gündem işte ne bileyim Çalışma Bakanlığı'nın bir işte sıfır kaza önlemi olduğu zaman sıfır kazanın yıl dönümünde esasında bunu niye gerçekleştirmek zorunda? Bir önemli tabii çalışma ve alanımızda yok gözüken meslek hastalıkları. Yani bunu yalnızca el yordamıyla ele alabiliyoruz. Yani Türkiye'de gerçekten sıfır kayıt gözüküyor. Geçen sene hariç oldukları 2013'ten beri meslek hastalıkları tamamen sıfır alanında Türk mucizesi olarak yaşanıyordu. Yani ben bunu hep söylüyorum. İki tane de hani bu teknik işte neler yaptığımızın somutluğu dışında da esasında biz ölümden hani hayatın bütün sınıfları, bütün türleri, canlı olan her şeye ortak olan ölüm anından geriye dönük olarak kapitalist çalışma ilişkilerini anlamaya çalışıyoruz. Bazen eleştiri getirildiği de oluyor. Yani hani ölen ölüyor işte. Bununla nasıl mücadele bir dilik bulmaya, pratik bulmaya çalışacaksınız? Hani ölen ölmüş diyor. Halbuki biz ölü canlıları yaşam için olağanlaştırılan kapitalist çalışmanın bedellerini gönül kılmak için yapıyoruz ki, ve üzüntüyle söylemem gerekiyor ki, kendimize rağmen bu işi yapıyoruz. Esasında 300'e yakın formal neredeyse sendikanın olduğu bir yerde işçi sağlık güvenliği meclisi diye bir yapının bu yaptıklarını yapması gerekmiyordu. İş kollarından esasında orijinal olarak kendi iş kollarından meslek hastalığına yol açan toksik malzemeler, iş süreçleri ve iş kazaları, sosyal riskler listelerini sendikalardan alıp yalnızca derleyecek bir ara kurum olabilirdi. Ama kendine rağmen bu işi yapıyor. Bu birazcık hani dediğim gibi, bir yandan da sosyal sigortalar kurumu hani devlet üretmiyor mu diye soracaktım ilk defa yapanları. SGK'da bir veri üretiyor yakın zamanlarda, yine açıklandı. Ama bu veri tamamen teknokratik bir veri, cari bir bilgisi. O sene gerçekten bütün olan ölümleri burada görmüyoruz. Yani mesela 10 sene önce bir dosya verilmişse iş kazası tescilliyle ilgili, 10 sene sonra bağlandıysa bu dosya, 10 sene sonraki istatistiğe giriyor. Devletin çalışıyor gibi görmek istemediği, ev içi üretim, enformel sektör dediği, kayıt dışı çalıştırılanlar, işte 5,5-6 milyonu varmış olan vatandaş olmayan çalışanlar, hane içinde aslen çalışırken ölen, ücretlendirilmiş veya yarı ücretlendirilmiş ve çok düşük ücretlendirilmiş kadın emeği, çocuk emeği, emeklilerin çalışması, işte çiftçilerin, köylülerin ölümü, bütün bunlar hani klasik sigorta sisteminde yer almayan çalışan olarak devletin adetmediklerini biz de çalışan diye adetiyoruz. Tüm kapitalist emek türlerini kayıt altına alıyoruz. İşçi Sağ Dış Güvenliği Meclisi yaşam için kapitalist çalışma ilişkileriyle marje edilen, öncelik olmaktan çıkarılan yaşam için esasında ölü canlıların verisini tutuyor. Hı hı. Böyle İşçi Sağ Dış Güvenliği Meclisi böyle, isterseniz infografiyi yapabiliriz veya istersen bunun hakkında birazcık daha konuşabiliriz.
Hocam infografi üzerinden aslında bakalım Eylül 2021 verileri bize ne söylüyor. Şimdi hocam, nasıl işçi kadın cinayetlerini durduracağız platformunda bunun özellikle kayıt altına alınmasının önemini defalarca vurguluyorlar. Biz de yayınlarımıza yer veriyoruz. Siz de bahsettiniz, iş kazaları, iş cinayetleri ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınması. Bunlarla mücadele noktasında da ve bunların yapısal arka planının ortaya çıkarılması. Biraz sonra konuşacağız. Neoliberal kapitalizmin geldiği aşamayla nasıl bir ilişkisi olduğu. Çok kritik meseleler. Şimdi hocam, Eylül 2021 raporu bize ne söylüyor? 2 yıllık neredeyse pandeminin sonunda aslında geldiğimiz nokta. Kısaca buna bakarsak hocam, işte ölüm sebeplerine göre, iş kollarına göre baktığımızda ya da hangi şehirlerde maalesef daha çok can kaybı var. Bize genel olarak tablo ne söylüyor hocam?
Çok güzel bir benzetme yaptım Gülçin. Dediğim gibi şu anda en azından 15-20 yıl içerisinde çoğu da kurum olmayan pek çok şeyin, inisiyatifin, bazen yas tutan yani gerçekten tutkulu bireylerin kapitalizmin yarattığı hasarları, enkaz bilim diyorum, çok ciddi bir şekilde tuttuğunu görüyoruz. Yani esasında hasar raporuyla enkaz değişikliği, kadın cinayetleri olsun, İş cinayetleri olsun, çocuk hakkı ihlalleri, hayvan hakkı ihlalleri, kaybedilenler, hafriyat kamyonunun altında kalan insanlar Türkiye'de, ağır iş makineleri, yani her türlü kayıp, candan da başlangıçları, hak ihlaliyle ilgili çok ciddi bir raporlama faaliyeti var. Yani esasında yok dediği veriyle yok saydığı kapitalist sistemi şeyler önce biz hani var diyoruz. Bunun ciddi bir politikası olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii ne gösteriyor bu bize? Biz çalıştığını veya var olduğunu sayılara yansıtmadı. Sayıya yansıttığı zaman da teknik bir rakamı indirdiği rakamlara baktığımızda, bir de daha infografi alabilir miyiz acaba ekrana? Şimdi bu gördüğünüz Eylül ayı yaz sezonu çalışma hayatı haliyle bayağı doğal bazı sınırlara ve kurallara da riayet eder. Yazın iş cinayetleri artıyor Türkiye ikliminde. Çünkü inşaat iş kolunda, maden iş kolunda ısınmaya bağlı olarak çok daha ölümler artıyor. Tabii ki tarım iş kolunda da. Yani bu nispeten bunun devam ettiği hasat sürecinin ve inşaatların devam ettiği sürece ait bir iş cinayetleri verisi, bir kayıp tablosu kapitalist çalışma ilişkilerinin. Şimdi burada birinci sırada tarım ve orman iş kolunu görüyorsunuz. İkinci sırada ticaret ve büro iş kolunu. Tarımdan kısaca bahsedelim. Tabii tek tek hepsinin içine girmek mümkün değil. İlgili olan herkesi, yani kapitalizmin röntgenini, Türkiye kapitalizmin röntgenini çekmek için www.istikmeclisi.org'a ve buradaki de raporlar sekmesine davet ediyorum. Ben yalnızca küçük okuma önerileri ve buradan neler anlayabileceğimizleri kaç pis sunabilirim burada. Birinci iş kolu tarım ve orman iş kolu. Bu 2017'nin sonlarından beri bir numaralı iş kolu olmaya devam ediyor. Yani en fazla her ay en fazla can aldığını gördüğümüz iş cinayetlerini belgeleyebildiğimiz ölüm bu iş kolunda oluyor. Bunun birkaç nedeni var. Daha önce ne diyeceksiniz? Daha önce ilk kurulduğumuz zaman da sistematik olarak inşaat birinci iş koluydu. Bir şey de muhakkak altını çizmeyin. Bunlar mutlak rakamlar. Yani burada çalışan, yani resmi devletin verdiği resmi rakamları bölerek bir oran veremiyoruz. Bu zaten yaptığımız işin altını oymuş olur. Çünkü devletin verdiği şu kadar kişi çalışıyor sigortalı rakamları Türkiye'nin çalışırken ölen nüfusu olarak addetmiyoruz. O yüzden burada mutlak rakam yaptığımız, yani mutlak olarak daha fazla çalışan olduğu zaman daha çok ölüm olabileceği, ama bundan daha da öte nerede kapitalist üretim yoğunlaşıyor, yani ısınıyor, orada daha fazla ölüm olduğunu görüyoruz. Tarım ve ormanda da işin daha acı yanı tabii. Çok ciddi bir şekilde etnik bir iş gücü de var. Mevsimlik gezici tarım işçilerinin kitlesel olarak illegal taşınırken romorkar ve minibüslerde öldüğü de, o yüzden kitlesel olarak da bu iş cinayeti raporlarını görüyoruz. Bunun dışında bu tarım orman iş konuda işçileşen orman köylüleri var. Orman bazı haklarını kaybetmiş olan firmalarda işçileşen var. Mülksüzleştirilen işçiler var. Kendi toprağı olsa bile, mülkü olsa bile ondan yeteri kadar gelir elde edemeyenler var. Sözleşmeli çiftçi olmuş olanlar var. Çoğu zaman Rus bunu şeyler söylerlerdi. Tarım agronom, tarım tarihçileri kendi öz sömürüsünü arttıran piyasa koşullarıyla kendini daha fazla sömüren, daha hızlı üretim baskısı altında kötü makinalarla ölen çiftçiler, orman işçileri varlar. Mülksüzleştirme ve mülteci işçilik bu resimde 2017'den beri Covid döneminde bile birinci sırada olmayı bırakmayan birinci iş kolunun arkasında bu proleter, esasında kır proleterleri var. Yani işçileşmenin çok geniş bir alana yayıldığını görüyoruz burada. İkinci, hepsini tek tek girdim. İnşaatın arkasındaki mega projeleri, büyük doğa yıkım projelerini de düşünebilirsiniz. Bunun arkasında büyük marka konutlar da var. Öyle Türk tipi az gelişmiş inşaat, müteahhit inşaatlarından da bahsetmiyoruz. Marka konutlarda da pek çok mega projelerde de ölümler var. Dördüncü sıraya da atlayabilirim. Sağlıktaki ölümlerin de tabii ki COVID süreci içerisinde, COVID mücadele içerisinde ilk cepheden uğraşan, onların içerisinde de tabii en güvencesiz, en riske açık çalışan işte temizlik işçileri, hademeler gibi şeylerin, çalışanların çok daha fazla hem sağlık alanında çalışıp ama hem formasyon hem de iş sağlığı güvenliği önlemlerinde aynı derecede erişim olmadığını görebiliyoruz. İki üç şey de var. Çocuk ölümleri hala görülüyor. Bunu devletin sesine baksak çocuk çalışamaz. O yüzden ölenler de çalışırken ölmüyor. Ama biz 5 yaşında bile selpak satarken Galata civarında ölen işçiyi, denize düşerek ölen Suriyeli kız çocuğunu belgeledik. Bu bir iş cinayeti. Çünkü kim bir çocuk? 5 yani. Bu hem iş cinayeti, çok büyük bir çocuk hakkı, insan hakkı ihlaldir ama her zaman çalışırken ölmüştür. O yüzden biz olana bakıyoruz ve olmaması gereken olduğu zaman da gözümüzü yırtıyoruz. Keza emekli ölümlerini görüyoruz. Bu ülkede insanlar 70 yaşında hala iskelelerden ölüp ölüyorlar kaynak yaparken. Covid'in birinci neden olduğunu görüyoruz. Aktif faal çalışanların Covid'den öldüğünü, yani Covid'in esasında çok ciddi bir şekilde de bir işçi sınıfı, çalışan, aktif faal çalışanların hastalığı olduğunu, çalışma yerleri, çalışma mahalleleriyle ilgili COVID'e dair herhangi bir önlem alınmadığını da burada görebiliyoruz.
Pandemi bunu özellikle döneceğiz hocam zaten. Pardon, lafınızı kesiyorum.
Saatler boyunca, o yüzden tam da onu satmaya çalışıyordum. Bu tabloyu saatler boyunca Hakkari'den Artvin'e, Edirne'ye, her yere, orman yangınlarından şey kadar o kadar çok okuyabiliriz ki bunu bir şekilde bir kaleidoskop gibi görüyorum ben. 2011'den beri ne tarafa doğru çevirirseniz başka bir kapitalist üretim ilişkisinin doğa, sermaye, devlet ve insan bedeni, çalışan beden ilişkisini veren bir kaleidoskop. Bunu her türlü çevirebilirsiniz. Bunu çevire çevire okuması bitmez.
Evet hocam. Şimdi pandemi başında zaten dediğiniz gibi tekrar döneceğiz. Şimdi şu soruyla aslında biraz yapısal nedenlere bağlamak istiyorum Mustafa Kemal hocam size sözü verirken. Sadece şunu notlayayım. Şimdi Aslı hocamı aslında takip edenler bilir. Tuzla Tersanlar bölgesindeki özellikle çalışmaları da. Hocam siz o dönem çalışmaları yaptığınızda benim babam da kamu işçisi olarak o bölgede çalışıyordu. Onun çalıştığı tersane İstanbul Tersanesi'ydi ve diğer özel sektör tersaneler arasında uçurum vardı. Ben onu gözlemleyebiliyordum. Yani iş cinayetleri orada... Yani hızlı çalışma baskısı altında iş cinayetleri yaşanırken aynı iş kolunda kamu tersanesinde böyle bir şey görülmüyordu. Ve bu açık bir şekilde şu soruya bağlamak için aslında bu örneği verdim hocam. Şimdi işçi sağlığı ve iş güvenliği ihlalleri ve iş cinayetlerinin neoliberal kapitalizmin geldiği aşama ile ve işçi sınıfının örgütlülüğü ve maalesef örgütsüzlüğü arasında nasıl bir bağ ve ilişki var Mustafa Kemal hocam?
Şimdi
Evet, anladım. Şimdi ben önce şöyle düşünebiliriz. Bunun biraz bu programda daha önce konuştuğumuz konularla da bağlantılı anlatmak istiyorum aslında. Hatırlayacaksınız, bu Soma Maden İşçilerini konuşurken öyle bir programda ben bir şey söylemiştim. Neoliberalizmin temel özelliklerinden bir tanesi olarak bir cezasızlık hikayesini söylemiştim. Yani işveren açısından cezasızlık, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Hatta orada örneğini vermişti. Soma'daki işçiler, ya neden Ankara'ya gelip büyülemek zorunda kalıyor bu insanlar? Öldü işte birkaç tanesi, değil mi? Yani trafik kadar. Evet, o zaman konuşmuştuk, hatırlarsanız. Neden buraya gelip haklarını, yani alabilecekleri, böyle bir şeye girişmeden bile alabilecekleri haklarını almak için bunca uğraş veriyorlar? Çünkü bir işveren açısından bir cezasızlık sistemi işliyor. Yani sadece iş kazaları için değil ki, bu doğa katliamında da aynı şey oluyor. Başka şeylerde de aynı şey oluyor. Dolayısıyla mesela iş kazalarındaki artışlardan bir tanesi, bence en önemlilerinden bir tanesi, işte bu cezasızlık hikayesi. Yani ne kadar şikayetçi olursanız olun, ne kadar iş kazasında işte ölenleri ispat ederseniz dedim, işveren açısından bir cezasızlık sistemi işliyor. Birincisi. İkincisi, son böyle 1-2 yılda bu biraz daha arttı. Bu iktidarın, Tayyip Erdoğan konuşurken zaman zaman söylüyor, İktidarın ülkeyi ucuz iş gücü olarak göstermesi, uluslararası planlı vesaire. Şimdi ucuz iş gücü nasıl olabilir? Bir ülkede ucuz iş gücünü yapabilmenin, iş gücünü ucuza çalıştırabilmenin yollarından bir tanesi nedir? İşveren açısından maliyetleri kısmak. Maliyetleri nasıl kısarsınız? İş kazasına için önlemleri daha sınırlı alırsanız kısarsınız. Mesela bunlardan yolun bir tanesi budur. Dolayısıyla mesela iş kazalarında artışı şey yapan bence artıran şeylerden bir tanesi. Bir diğeri, bakın şöyle bir veri okudum, hatta buraya hazırlanırken okudum. İSİG Meclisi'nin, ben de Ankara İSİG Meclisi'ndeyim aslında, o grupta çalışıyorum. Onunla ilgili bir örnek söyleyeceğim şimdi ama. Mesela uzun çalışma saatleri, mesela Türkiye'de haftalık ortalama haftalık çalışma saati 47 saat. Yani normalde 45 saattir biliyorsunuz. Ama tüm dünyada karşılaştırma yapmışlar. Bir Kolombiya bizden yüksek. İkinci sırada biz varız 47 saatle. Bizden sonra 45.1 ile yanlış hatırlamıyorsam Meksika geliyor. Mesela böyle geliyor. Yani en fazla uzun çalışma saatlerine sahip ülkelerden biriyiz. Avrupa Birliği ülkelerinde bu 36.2 saat. OECD ülkelerinde 36.8 saat. Bizde 47 saat. Çünkü uzun çalışma süresi de zaten iş kazalarını, iş cinayetlerini artıran etkenlerden bir tanesi. Şimdi biz şeyde bu COVID tam ne zamandı? Herhalde Temmuz, Ağustos ya da Haziran, Temmuz aylarında, hani bu COVID-19 salgını başlamıştı. Biz Ankara İSİG Meclisi olarak, işte ben mesela Ankara'da, Ostim'de falan dolaştığım yerlerde iş yerleri hiçbir önlem almıyor. Yani ne eldiven veriyorlar insanlara, ne maske veriyorlar, ne o zaman dezenfektan falan da koymuyorlar. Biz bir broşür hazırladık. Yani çalışanlara öyle, hadi o broşürü işte Ostim'de falan vesaire dağıttık yani. Oradaki şey şuydu, işveren şu önlemleri almak zorunda. Almıyorsa ne yapabilirsiniz? Yani. Ama düşünün yani, şey başlamış, salgın başlamış, 3-4 ay olmuş, insanlar işe gidiyorlar, çalışıyorlar ama iş yerleri hiçbir şey almıyor, önlem almıyor. 2020 yılında işte Mart'ta başladı değil mi COVID salgını? O salgın başladığı andan itibaren 2020 yılında iş kazaları, iş cinayetinde ölenlerin %31'i COVID nedeniyle ölmüş. Biraz önce Aslı Hocam söyledi. Buna rağmen hala COVID hastalığı bir şey sayılmıyor, bir meslek hastalığı sayılmıyor, iş kazası sayılmıyor vesaire. Ama ilk başlarda iş yerlerinde bunun önlemleri de alınmıyordu. Ona yönelik bir broşür hazırlamıştık falan. Son bir şey söyleyeyim. Yine daha önceki programlarda bir konuşmuştuk. Hatta en son programlardan biriydi, yanlış hatırlamıyorsam. Ben demiştim 80'den sonra işçi sınıfının bilincinde bir gerileme olduğunu düşünmüyorum. Hem nitelik olarak, hem nicelik olarak, hem sayısal olarak, hem nitelik olarak aslında gelişti işçi sınıfı ama başka koşullardan, başka nedenlerden dolayı. Mesela esnek çalışmanın yaygınlaşması, güvencesiz çalışmanın yaygınlaşmasından vesaire dolayı demiştim. Örgütlenme oranı düşüyor, azalıyor herhalde. Örgütsüzlük iş kazalarını arttıran, ya da şöyle de düşünebiliriz. Örgütlenme, bir yer iş yerinde örgütlenme artıyorsa iş kazalarının çok daha azaldığını söylemek mümkün. Çünkü örgütlenme olduğu yerde, mesela bizim bu COVID-19 broşürü dağıttığımız bütün iş yerlerde örgütsüz işçiler. Ama örgütlenme olduğu yerde sendika mesela o COVID önlemlerini işverenin alması için baskı yapabiliyor örneğin. Vesaire. Dolayısıyla örgütlenme arttıkça iş cinayetlerinde bir azalma olduğunu söylemek mümkün. Birazdan belki Hakan Hoca söyleyecektir hani örgütlü iş yerlerinde veya sendikalar bu konuda neler yapabilir falan ama en azından gördüğümüz böyle bir şey var. Dolayısıyla da bütün biraz yapısal şeyler. Bu bir tercih aynı zamanda. Yani yöneten siyasal iktidarın aslında tercihi. Sadece COVID-19 terbiyeyle ilgili söylemiyorum. Bu iş kazaları açısından da düşündüğüm zaman. Yani ülkeyi ucuz iş gücü haline getirmek istiyorsanız bunlardan bir tanesi de işçilere patlıyor. İşte yani o maliyeti azaltan bir takım yollar, yöntemler bulunuyor vesaire. Hı hı. Dolayısıyla genel olarak benim kazalarla ilgili söyleyeceğim şey bu meslek hastalıkla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Zaten meslek hastalığı utanç verici bir durum. Ama burada çok daha zor bir şey karşımızda. Mesela yine örneği vardır bunun. Mesela bir kadın silikozis hastası oldu ortaya çıkıyor 2012 ya da 2013 yılında. Normalde bu 2005'te falan şey yapılmıştı. Yasaklandı yanlış hatırlamıyorsam bu kod taşlama işi. Kadın öyle bir yerde çalışmış. Fakat kod taşlamada da çalışmamış. Aslında aynı katta o firmada başka bir iş yapıyor. Kod taşlama işi yapmıyor. Fakat dolayısıyla etkilenmiş bundan 7-8 sene sonra silikozis hastası olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi zaten o işi yapmak artık yasak zaten yapılmıyor. Kadın doğrudan o kod taşlama işinde çalışmamış aslında ama etkilenmiş belli ki o işten ama bunu bir meslek hastalığı olarak kabul ettirmek zor oluyor, zorlaşıyor vesaire. Böyle bir takım bazı meslek hastalıklarında da bazı sorunlar var maalesef.
Şimdi hocam ben de yavaştan pandemi başlığını açmak istiyorum. Zaten aslında tek bu başlıkta bile hem iş kazaları, iş cinayetleri, meslek hastalıkları üzerine çok uzun konuşabiliriz. Şimdi hocam siz cezasızlıktan bahsettiniz. Uzun çalışma süreleri ve aslında şunu görüyoruz. Başka yayınlarımızda da söyledik. Salgın süreci hem toplumdaki bütün fay hatlarını iyice derinleştirdi. Hem de olanı çok daha can yakıcı bir biçimde gözler önüne serdi. Ve biz birçok yayında da bunu konuştuk. Burada siyasi iktidarın temel bir sınıfsal tercihini gördük aslında bütün salgın boyunca. Yani tam kapanma denilip toplumun neredeyse %70'i işe giderken meslek hastalığı yalnızca sağlık çalışanları için meslek hastalığı olup olmayacağı tartışılıyordu. Ama diğer herkes salgında işe gitmeye devam ediyordu ve aslında aileleriyle birlikte bütün toplumu etkileyen bir süreç yaşandı ve bu çok tartışıldı. İşçi sınıfına ya da esnafına bir ay iki ay bakamayan bir yönetimle birlikte salgının neredeyse ikinci senesine geldik. Şimdi Hakan Hocam çok beklettik sizi. Şimdi hocam hem bu örgütlülük meselesiyle ilgili ekleyeceklerinizi almak istiyorum. Hem de iki yıldır içerisinde bulunduğumuz salgın sürecini değerlendirdiğimizde iş kazaları, iş cinayetleri ve meslek hastalıkları açısından bizi şu anda nasıl bir tablo ile karşı karşıyayız? Buna ilişkin giriş olarak laflarınızı da merak ediyorum hocam.
Teşekkür, merhaba herkese. Aslı hocamıza da hoş geldin demiş olalım. Onu burada görmek güzel. Aslında bu konuda ne öğrendiysek büyük ölçüde İş Sağlığı Güvenliği Meclisi'nden kendi adıma söyleyeyim. Aslı'dan bu çalışma için olan arkadaşlardan öğrendim. Belki bir isim daha zikretmek isterim. Petrolcü Sendikası'nda geçmişte çalıştığım dönemde sevgili rahmetli İlyas Köstekli hocamız. Türünün çok ender örneklerinden biri. Olan kapsamlı bir çalışmayla o dönem petrol iş üyelerinin işçi sağlığı güvenliği açısından durumlarını ortaya koyan bir araştırma yapmıştı. İki cilt olarak iş yerlerinde tükenen yaşam adıyla yayınlanmıştı. Diyerek aslında bu konuda bir küçücük parantez açmak istiyorum. İşçi sağlığı güvenliği söz konusu olduğunda burada tabii çuvaldızı iktidara sermaye ama en azından iğneyi de emek cephesine de batırmak da lazım. Bu konuda iş sağlığı güvenliği konusunda yaya kaldığını gözlemliyoruz Türkiye'de emek örgütlerinin. Bir kere her şeyden önce bu ismini zikrettiğim araştırmaya benzer şekilde veya aslında az önce söylediği gibi İSİK Meclisi ile ilgili anlatırken sistematik olarak üyelerinin meslek hastalıklarıyla, iş kazalarıyla, iş cinayetleriyle ilgili sistematik veri toplama işini bile yapmayan, yapamayan önemsemeyen ya da yapmaktan kaçınan bir emek örgütlenmesi var. Bu bir zaaf isim konuşurken bunu da bir yere not almakta fayda var. Emek süreci, işin olduğu yer, çalışmanın gerçekleştiği yere dair çok daha müdahil olması gerekiyor emek örgütlerinin ve bu müdahil olmanın da en kritik yanı kuşkusuz sağlık ve can konusu. Bu noktalarda eksik kalıyor. Hani bazen deniyor ya işte ücret sendikacılığı yapıyor, sözleşme sendikacılığı yapılıyor. Doğru, bunun bir önemli boyutu da işte bu noktada emek sürecinden, emek örgütlerinin fiili hayattan geri çekilmesi. Oysa özellikle otoriterleşmiş bu neoliberal sistemde işin olağanüstü yoğunlaştırılması, emek rejiminin daha baskıcı karakter kazanması, Mustafa Hocam'ın söylediği iş sürelerinin fiili olarak uzaması, yasal sınırların çok ötesine taşması aslında zaten nesnel olarak iş kazalarını yaratan bir şey. Yani o kadar bunlar varsa iş kazalarının olması o kadar kaçınılmaz ki. Yani iş kazaları niçin artıyor ve iş kazalarının ölümlü olanları iş cinayeti diye tanımladıklarımız niçin artıyor? Aslında bunlar çok doğal bir sonuç. Bu noktada bir duyarlılık yeterince, tabii geçmiş yıllara göre gelişti ama yeterince gelişmiş değil. 2012 yılında bir kanun epeyce de tartışmalardan sonra çıktı. O kanunun adı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu oldu. Aslında oralara da bakmak lazım. Yani buraya devlet sermaye nasıl bakıyor? İSKİK dediğimizde biz mesela bunun açılımını işçi sağlığı güvenliği olarak yapıyoruz. Emek cephesinden bakanlar açısından. Oysa sermaye cephesinden bakanlar için işçi sağlığındaki o işçi atılmış iş sağlığı ve güvenliği olmuş durumda. Yani alt tarafı bir basit sözcük değişikliği gibi görünebilir belki konuya daha uzak bakanlaşıyor ama değil. Bu önemli bir fark. Aslında bu sözcük değişimi, ismi yasanın da ismi, 2012'deki yasanın da ismi böyle oldu. Bu bize bir şey söylüyor. Sermaye öncelikli bir iş düzeninin kurulduğunu söylüyor. Bir çalışma sisteminin kurulduğunu söylüyor. Yani aslında iş kazaları, meslek hastalıkları ve ölümler bir tür kabullenilmiş, idare edilebilir sınırlarda tutulması gereken, yönetilebilir sınırlarda tutulması gereken bir şey olarak algılanıyor. Yani ortadan kaldırılması, yok edilmesi gereken bir şey değil. İdare edilebilir bir şey olarak görülüyor ve iş yerinin işin sürmesi, işin önceliği söz konusu. Nitekim tam da pandemiden söz ettiniz. Buraya bağlarsak gerçekten pandemide de belirleyici olan buydu. İşin önceliği vardı. En veciz ifadesi malumunuz çarkların dönmesi gerekiyor derdi. Aslında kilit sözcük oydu. Bir kez önceliği çarkların dönmesine verirseniz, verdiğiniz zaman elbette çok büyük bir kesimi emekçilerin halkın sağlığını korumak için ilan edilmiş olan o yasakların dışında tutuldu. Ve onlar her gün işlerine gidip gelmek durumunda kaldılar. Dolayısıyla aslında bir anlamda şu denmiş oldu. Bakın bu çok dehşet verici bir şey böyle tanımlandığında. Emekçilerin önemli bir kısmı özellikle organize sanayilerde çalışanlar, özellikle küresel üretim zincirlerine bağlı işletmelerde istihdam edilenler için bir tür dendi ki aslında sizin sağlığınız bu kadar da önemli değil. İkincil. Hı hı. Esas olan üretim denmiş oldu. İşin ilginç yanı, biraz da belki trajik yanı, bütün bu uygulamalar da Cumhuriyet tarihinin en önemli işçi sağlığı güvenliği düzenlemesi olan 1930 Umumi Hızlı Sıha Kanunu'na dayandırılarak yapıldı. Bu kanun kapsamında kurulan il hıfzı sıha kurulları işçilerin kamp düzeni içinde, örneğin Çanakkale Dardanel örneğindeki gibi, Vestel örneğindeki gibi vesaire, işçilerin kapalı ortamlarda fiili olarak yasakları aşarak çalışmasına yol verdi. Bu konularda yeterli bir kamuoyu duyarlılığının olduğunu gözlemleyemedik. Yeterli bir sendikal etkinlik olduğunu da gözlemleyemedik. Dolayısıyla da pandemi döneminde, tabii bir şey daha ekleyelim. Pandemi döneminde özellikle zaten bizim şikayet ede geldiğimiz bir konu iyice zaaflı bir hale geldi. O da iş yerlerindeki denetimler. Hı hı. Bu denetimlerin de neredeyse ortadan fiilen kalkmasıyla birlikte az önce Mustafa Hocam'ın da söylediği başıboş tümüyle işverenlerin iş sağlığı konusunda önlem almayı zaten bir maliyet, bir lüks olarak görüyor. Bundan tümüyle kaçındıkları, bunu tümüyle boşladıkları bir ortam oluştu. Dolayısıyla çifte risk altında kaldı emekçiler. Gerek pandeminin yarattığı, salgını yarattığı risk, gerekse de pandemi ortamıyla birlikte iyiden iyiye boşlanan işçi sağlığı güvenliği önlemleri nedeniyle. Dolayısıyla işçi sınıfı pandemide birçok farklı boyutta da olduğu gibi işsizlik konusunda da aslında zayıflamış olarak, pozisyonu, konumu zayıflamış olarak çıktı diyebiliriz.
Hı hı. Şimdi hocam siz de altını çizmiş olduğunuz bazı iş kollarının sanki meslek hastalığı, iş kazaları ya da iş cinayetleri niteliksel özelliği gibi sunuluyor. Halbuki bunu açıkça söylemek gerekir ki bu bir tercih olarak aslında bu gözden çıkarılıyor orada çalışanlar. Yani sağlıklı, insan onuruna yarışır ve yaşam hakkının temel alındığı bir çalışma rejimi kurulmak durumunda. Bu havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonrasında da aslında üzerine konuşmuştuk. Gerekirse havai fişek üretiminin durdurulması. Çünkü zaten bu üretilen madde bunu neden oluyormuş gibi göstermek bu sorumluların da aslında meselenin üzerinden atlamasına sebep oluyor. Şimdi salgın meselesinde Aslı Hocam size sözü şu şekilde vereceğim. Aslında iki açıdan. Birincisi salgın çalışma rejimlerini de belki geri dönülemez bir biçimde değiştiriyor. Özellikle ev içi çalışma meselesi hem örgütlülüğü etkiliyor hem de aslında bütün bu bahsettiğimiz meselelerin kayıt altına alınmasını ve bunlara yönelik mücadele sürecini de çok yakından etkiliyor. Bir de hocam sizin de son dönemde çok derinlemesine çalıştığınız gibi ekolojik kriz ve emeğin sağlığı, ekoloji emek mücadelesi ekseninden baktığımızda ne görüyoruz hocam? İki farklı ve zor meseleyi bir anda sormuş bulundum. Hocam sesiniz gelmiyor. Sesinizi açarsanız bir zahmet.
Ekoloji emek ilkiyle çok fazla birisini bir kez daha söyleyebilir misin? Halkanın dedikleri üzerinden birkaç şeyim vardı.
İsterseniz hocam onları ekleyelim. Ben sonrasında yine bu salgın sürecinin çalışma rejimlerini aslında kökten evet. değiştirdiği bundan evet, sonra değiştirdi. Nasıl bir...
Yani kökten mi değiştirdi? Hani bu bir tartışma birkaç şey hani sen çok daha güzel söyledin başında. Şimdi Covid ki bu da zembille inmedi gökyüzünden. Bu da esasında kapitalizmin kendi krizlerini sürekli doğal her türlü insan bedeni ve doğanın bedeninin sınırlarını giderek öteleyerek daha fazla yağmalayarak içine girdiği döndüğünün bir sonucu. Esasında tam da yani doğal biyolojik bir sınırda hani çok da manalı yaban hayata girdiği noktada hayvan dediğim türü hayvan çiftliklerinde fabrikalaştırdığı ve işte otoburluğu kışkırttığı, tüketim üzerine kurduğu ölçüde de bir yandan da bütün gezegensel kentleşme dediğimiz kapitalizmin sınırsız ölçeklerde yayılmasıyla esasında bu sınırları çok iyi gördük. Yani bizim sınıfsal çelişkileri veya işte sınıfının toplum içerisinde konumunu görmemize rahatlatan dediğim gibi görünür kıldı ve derinleştirdiği dediği şey de esasında dışarıdan gelen bir unsur, dışarıdan gelen bir ışık değil. Birbirinin içinden hem içinden hem dışından etkisi olan bir nokta. Onu da altını çizmek istiyorum. Çünkü en büyük sorunumuz iş cinayetleri de yine senin çok güzel söylediğin bir şekilde yani fıtrat, kader veya verimlilik yani esasında verimlilik ve teknikası söylemleri de din söylemlerinin altında kalmıyor. Yani omlet yapmak için yumurta kırmak gerekiyor. Neyse parasını veririz gibi. Hani din fıtrattan verimliliğe kadar olan spektrumda doğallaşması, kabul edilebilir olması, hazmedilebilir olması, 100 bin lira olması insan yani 200 bin lira verince esasında işçi öldürülebiliyor olmak. Yani bu doğallaştırmadan, olağanlaştırmadan çıkarmak için de biz bir tek rakamları değil yok bunu ver de veriyor. İsimleriyle beraber, hayat hikayeleriyle beraber bunları tutmaya çalışıyoruz dedik. O yüzden Covid'in de altını bu noktada doğallaştırmaya engelleyecek bir şekilde kapitalizm doğal değil toplumsal olarak oluşmuş ve değiştirilebilecek bir sistem olarak sunarken Covid'i başka türlü koymayalım. O yüzden onu da koymak ekstra bir şey söylemek istedim orada. Dediğim gibi Covid çok görünür dekattı. Bir yandan derinleştirildi. Çünkü bizatihi yani biyolojik, epistemolojik olarak da çok pardon, epidemiolojik olarak da aklım başka konulara gitti. Yani tıp bilimsel sonunda nasıl bulaştığı kuralları açısından da daha fazla insanın daha az havalanmış yerlerde daha çok birbirine yaydığı bir yerdeyiz. En iyi tanımlıyoruz. Kapitalizmin en vazgeçilmesini çalışma ekonomisini tanımlıyoruz. İşte İstanbul'da yaptığım küçücük bir araştırmaya göre işte sigortalı, yalnız sigortalı çalışanların %40'ı 50'den fazla işçi çalışılan yerlerde çalışıyor ve bütün bunlarda COVID'den de önce işte sağlık güvenliği önlemlerinin alınmadığını, meslek hastalıklarının kayda geçmediğini, toluna, dumanına, kimyasalına işçilerin maruz kaldığı yerlerde ve de bu dönemde zaten daha önce başlamış olan bir trend işlerini sahadan çekildi. Bu dönemde tabii ki iş yeri COVID olduğu kümelenmelere kesinlikle hak sağlığı önlemlerinin alındığı bir mekan olarak koyulmadı, deri bile bulamadı. Halbuki biliyorsunuz ki yani salgın politikası demek, halk sağlığı politikası illaki mekansal olmak zorundadır. Ne kadar daraltırsanız bulaş zincirini o kadar erken bir yerde bunun önünü kesebilirsiniz. Bütün dünyada halk sağlığı dediğimiz, salgın politikası dediğimiz şey de esasında bu sınıfsal geçirgenlikten dolayı oluşmuştur. Yani salgın politikası Londra'da 1840'larda kapitalizmin de devamında oluşmuş olan kolerada, Soho'da işçi mahallesindeki kolera olmuş işçinin aşağıda güneydeki Burjuva mahallesine de bulaştırabildiğini görüldükten sonra yapıldı. Yani esas bulaşıcı hastalık sınıfsal olmayan bir insan türünü doğdu. Herkese de bulaşabildiği için dar bir yerde sınıfsal olarak konteyn etmek, tutabilmek çok önemli hale geldi. Yani sınıf salgın ve halk sağlığının oluştuğu bağlam zaten çok sınıfsal bir bağlam. Sınıfsal bir bağlam göz ardı edilmesi de çok sınıfsal oldu. Biraz önce sevgili Hakan da söyledi örneklerini. İşte kanun kullanılarak kanun tepiklenmesi haline gelen işte sürekli çalıştırma, fabrikaya kapatmalar, evden çalıştığın zaman esasında gerekli hakkı olan evden çalışmaya yani iş yerinden çıkmaya dair sağlıkla ilgili sosyal riskleri de tabii ki katıyorum. Özel hayat ve iş hayatının sınırının muğlaklaşması, işveren lehine muğlaklaşması ile ilgili meseleler görünmez oldular. Bunları bir kelime kenara koyalım. Ama bütün bunların içerisinde bunların yeni olduğu ile ilgili benim çekincelerim var. Yani COVID tabii ekolojik krizin yani kapitalizmin kendi içinde sosyal ve ekolojik olarak sürdürülebilir ilgili çok şey bize gösterdi. Ve biliyoruz kapitalizm kendi belalarını kâra çeviren bir sistem. O yüzden bu kadar dinamik. Ama bu birdenbire iki sene sonrasında bir kırılma yarattığını bilmiyorum. Ayrıca özellikle işçi sağlığı, iş güvenliği kullanıyorsak benim için ciddi bir süreklilik var burada. Nasıl daha önce meslek hastalıkları görünmez kılınıyorduysa yani o illiyet bağını bu akciğer kanserine, bu prostat kanserine, işte şurada bu kalp krizine esasında çalıştığım için, bu kadar uzun çalıştığım için, bu şartlar altında bu malzemelerle çalıştığım için kavurum demek zaten mağdur olan sırtını yükler için görünmez kılınmış, sigortalaştırılmış, metallaştırılmış meslek hastalıkları sistemin devamını COVID'de görüyoruz. Ne konuştuk biz işte veriler paylaşılmıyor, üstü örtülüyor, nedeni yapılmıyor. Benim için çalışma hayatında meslek hastalıklarına bakınca COVID ile ilgili devletin veri ve sosyal politikaları hiç şaşırtıcı olmadı. Ciddi bir süreklilik görüyorum. Keza evden çalışma kapitalizmi doğuran formlardan biri. Uşak'taki halı dokuyan kız kardeşlerimiz 19. yüzyılda Osmanlı kapitalizmine geçişinin ilksel sermaye birikiminin parçasıydı. Evden çalışmayla putting out denilen tüccar sermayesine bağımlı malzemelerin yalnızca verildiği ve onun dışında da İşçilerin öz sömürüyle evde o çıktığı üretmek için çocuklarına da baktığı tarlada da çalıştı. Aynı zamanda o kadınların da kızlarının o işi bitirinceye kadar da sınırsız çalıştırıldığı bir süreç vardı. Evden çalışma da yeni bir şey değil. Fabrikayı kapatmak, şirket fabrikaları, şirket şehirleri kapatma, işte bildiğiniz hani Holocaust'a kadar giden toplama kamplarının şeyleri, buluşları, mimari buluşları fabrikalarda, o fabrikaların mimari buluşlarda da kapitalizmin hapishanelerinde yapıldı. Mimari süreklilikler de var. Kırılma dediğimiz yerlerde ben daha çok kapitalizmin sınıfın sınıfa durumu açısından insanın bedenini her zaman parasallaştırılması ölçüsünde işçi sağlığı, iş güvenliğini de ancak teknik kavramlarla açıklayabilmesi üzerinden ciddi bir süreklilik görüyorum. Biraz önce Hakan'ın söylediği eklenmeliyim. Daha önce sendikalar bu alanla ilgili ilgili örneklerden de bahsedeceğim ama çok istisnai. İstisna olarak koruduğumuz, üzerinde istediğimiz örnekler oldu. İlgilenmediler asli alanları olması için. Çok ciddi bir alan geliyor. Covid'in gözümüze soktuğu bir alan. Yalnızca sağlık ve canı işçinin bedeni üzerinden değil, o iş yerlerinin olduğu, halkların yaşadığı yerinde insanın yaşadığı ekoloji mücadele ilişki kurarak sendikacılık yapmaktan bahsediyoruz. Bu örneklerin çok iyi kazanımlarını seyrediyoruz, aktarıyoruz, dinliyoruz. Bize soranlara gerçekten çok ciddi birkaç tane aşamayı yapması lazım. Birkaç iyi örneğiyle söylemek istiyorum COVID dönemi için. Mesela işte Dikteriş'ten bahsettim, Tuzla'da bunu yine örgütlenmeye ve enerji olarak aktaramasa da iş cinayeti kavramının çok o kendi içindeki bir iş konunun tek mekanı zarar alması avantajını ve militan sendikacılığı kullanarak oluşması da çok önemlidir. Keza çağrı merkezi çalışanları sonra sendikalaştılar ama ilk benim bildiğim kendilerini sendikalaşma sürecinin ilk ürünü kendi işçi sağlığı iş güvenliği raporları olan ilk sendikaydı. Birleşik Metal İş ilk defa iş yerlerine ilgili çok ciddi işçi sağlığı, iş güvenliği, meslek hastalığı, kimyasalları ve aynı zamanda COVID'den kim hasta oldu, kim vaka, kim COVID'e kapıldı verileri tutan en kapsamlı gerçekten bu işe bir insan ayırmak ve kaynak ayırmak lazım. Sendik onu da atsın. Enerjisa'nın işçi sağlığı, iş güvenliği, sağlık yani ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Enerjisa'nın inşaat iş, böyle bağımsız sendikalar esasında küçük ve bağımsız sendikalar, bağımsız maden iş, koma kazasından sonra tazminat davasını hep kazalanan kendi tabirleriyle işçiler üzerinden yaptılar. Bunlar işçi sağlığı yani sağlık ve can mücadelesini klasik ekonomik haklardan ayırmayarak önümüzü çok açtılar. Oyuncular ve sinemasının kendi iş kollarını tehlikeli kademeye aldırmak için verdiği mücadeleyi de altını çizmek istiyorum. Cezasızlıktan bahsetti Mustafa Hoca. Cezasızlığa karşı aday veren işçi ailelerinin birbirine yas tutarken yaptığı ceza çok, yani o yüzden ceza çok önemli bir alan işçi sağlığı iş güvenliği mücadelesinde. Hukuku bir mücadelenin veçesi olarak, bir aksı olarak kullandıkları, aynı zamanda yas tutmakla mücadele birbirine ayırmadıkları deneyimleri çok önemliydi. Bunun da altını çizmek istiyorum. Bir yandan da şeyde biraz önce isimleri geçti. Tahir Çetin ve Ali Faik'in tabii tazminat mücadelesi. Aynı zamanda kendileri kazalanmış, babasını kaybeden bir işçiydi Ali Faik'in. Onları buradan anmak istiyorum. Ve isimleri tabii çok önemli çünkü bir yandan da söyledim hani sürekli görüyorum COVID'deki kopuştan daha fazla diye. Tazminat isimsiz birer rakamı indirgendiğiniz zaman da zaten işin şeyini, kavramlarını, mantığını kapitalizmin dili kurduğu için gerçekten bizim o raporların arkasında koyduğumuz bütün isimler, ulaştığımız isimler çok önemli. Her bir hayat hikayesi ve 100 bin, 200 bin kan paraları veya formel tazminatlar üzerinden gidilemeyecek insan kayıpları ve çok daha büyük bir, biraz önce dediğim gibi çevre ve ekoloji faaliyeti katliamında işaret fişeğini oluşturuyor. İşçi sağlığı iş güvenliği kayıpları yaklaşmakta olan, içinde hareket ettiğimiz, yavaş yavaş ilerlediğimiz çevre, bir reçesi iklim felaketi, diğeri kazalar, büyük kazalar, seller, yangınlar, bu yazın. Şimdi bütün bu ekolojik felaketlerin insan eliyle, kapitalizm aktörleri eliyle yapılmış çevre felaketlerinde işaret bir şeydir. İşçi sağlığına bakmak, Marmara müsilajını anlamak ve değiştirmek için doğru adımları atmak anlamına da geliyor. Bunu teknik veya ezoterik veya vicdani bir alan olmaktan çıkarıp çok ilgili mücadele alanı haline getirmemiz gerektiğini inancıyla bu verileri toplamaya devam ediyoruz.
Ağzınıza sağlık hocam, elinize de sağlık aynı zamanda. Hem bu sürekliyi vurgulamanız çok anlamlı oldu hocam. Çünkü ev içi çalışma ya da evden çalışma, biz biliyoruz ki ev eksenli üretim diye görünmeyen kocaman bir kadın emeğini arkasına alan bir sektör var. Uzun zamandır da konuşuyoruz aslında bunu. Belki tekstil sektörünün arka planını oluşturan. Bir de hocam son söylediğinizde ben çok önemsiyorum. Her zaman söylüyorum yayınlarda çeşitli vesilelerle, bir vicdan meselesi üzerinden asla bakmamamız gerekiyor. Çünkü insanın vicdanı ya da vicdansızlığı mevzusu değil. Burada bir hak var. İnsan onuruna yarışır. Çalışma herkesin hakkı ve en temelde yaşam hakkı zaten. Ve sizin de dediğiniz gibi hocam, bunların doğallaştırılması, olağanlaştırılması, görünmez kılınması. Yani ben işimden dolayı hastalığa kapıyorum ya da işte hasta oluyorum yıllar içerisinde ya da maalesef hayatımı kaybediyorum. Hani bunun açık bir biçimde göstermesi, buna karşı mücadele edilmesi gerekir. Olağanlaştırılmadığı noktada zaten ancak mücadele edilebiliyor. Ben çok lafı uzatmayayım. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mustafa Kemal Hocam, siz neler eklemek istersiniz bu son meseleleri ve tartışmaya, özellikle salgın süreciyle ilgili yaptığımız tartışmaya?
Evet, çok kısaca bir şey söyleyeyim. Aslında bu zamanımız da azaldığı için.
Evet hocam.
Bir buçuk ay, daha önceki bir programda da söylemiştim. Bir buçuk ay kadar önce Kocaeli'de işçilerle görüşmeler yaptırdım. Daha yeni yani. Ama bu COVID'le ilgili değil, ama işçinin biri şey anlatmıştı. Dedi ki yani işten kovmak istedikleri işçi ne yapıyorlar biliyor musun dedi. Ne yapıyorlar dedim. Bilmediği ya da yapamayacağı makinenin başına koyuyorlar dedi. Nasıl yani? Mesela kendisinin başına gelmiş. Kısa boylu bu. Ben dedi bir makineye verdiler. Yetişemiyorum. Diyorlar ki altına tuğla koy bilmem ne ama tuğlayla falan olacak bir şey. Yani iş kazası geçireceğim ben orada. İş kazası geçirmemi istiyorlar dedi. Yani şimdi çok ilginç. Normalde iş kazası geçirmesini yani tazminatı var bilmem nesi var ama şöyle olacak. İş kazası geçirmesini yani ben sonra orada da düşünmüştüm. Yani niye böyle bir şey oluyor? Ceza almıyor ki işveren iş kazası olduğu zaman. İşçi bunu nasıl ispatlayacak? Orada tutanak tutacak. Yani eli koptu belki parmağı koptu orada tutanak tutması lazım. Bir işaret göstermesi lazım. Bilmem ne yapması lazım. Yani işte cezasızlık burada bence bir şey anlam kazanıyor. Yani hiçbir şey olduğu yok. Ya da işveren işçiye iş kazası geçirdiyse şikayetçi olmaması durumunda bilmem yardımda bulunacağını söylüyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bazı işçiler mesela öyle olaylar olmuş. İşçiler şahitli olarak görüp gösterilmek istememişler. Çünkü kendileri de işte atılabilirler korkusuyla var. Yani bunları ispatlamak falan filan da zorlaşıyor giderek. Anlatabiliyor muyum? Belki yeni olan şey budur. Hani ondan öncesini bilmiyorum ama o cezasızlık işverenler arasında öyle bir yaygın ki sadece iş kazaları için değil. Ya doğa katliamında da öyle. Başka şeylerde de öyle. Biraz önce Aslı Hoca'nın verdiği örneklerde de öyle. O yüzden buna karşı sahiden meseleyi böyle vicdan meselesi olarak algılamayıp sahiden ciddi bir şekilde örgütlenip ciddi bir şekilde mücadele etmek gerekir diye düşünüyorum.
Hakan Hocam siz ne eklemek istersiniz? Tabii hocam bu çok uzun bir tartışma. Hep öyle oluyor. Sınıf meselesinde bir bölüme sığdıramıyoruz konuşmalarımızı. Şimdiden söylemiş olayım ve burada ekranlar önünde Aslı Hocam sizden de söz alalım. En az bir programda ileriki konuşmamız gerekecek bu meselede. Çok kritik ve önemli bir konu gerçekten. Sizin bu bahsettiğiniz hocam olumlu örnekleri de saymamız önemli. Çünkü ben hep bunu önemsiyorum. Mücadele edilirse bir şekilde sonuç alınabilir. Böyle görmemiz gerekiyor ki biz de belki de hani zaten sonuç alınamaz da bir olağanlaştırma. Dolayısıyla zor da olsa bunun içinde olmak gerekir diye düşünüyorum. Hakan Hocam siz ne söylemek istersiniz?
Yani az önce söylediklerimi tamamlayacak bir iki şey söylemiş. Sektör güvenliğiyle ilgili ilerleme olumlu yönde ilerleme kaydetmek istiyorsak emek sürecine, işin sürdüğü ana mutlaka müdahil olmalıyız. Az önce bahsettiğim 2012'deki kanun aslında iş yerlerinde işçi sağlığı güvenliği kurulları kurulmasına hükmediyor. Mesela bunun sıkı biçimde takipçisi olunması, bunların gerçek anlamda işletilmesi, emek örgütlenmesinin önemli bir gündemi olabilir. Keza buralarda çok kritik bir aktör olan iş yeri hekimleri ve işçi sağlığı güvenliği uzmanları. Onlar da çok yakınıyorlar. Büyük bir işveren baskısı altında gerekli müdahale yapamıyorlar. Onların konumlarının güçlendirilmesi, onların örgütlü hale gelmesi, onların özelliklerinin sağlanması meselesi önemli. Sendikaların, emek örgütlerinin gerek örgütlü oldukları yerde, gerek imkanlar ölçüsünde olmadıkları yerlerde İSİK standartlarının geliştirilebilmesi için geziler, veri değerlemeler, sektörel raporlar, İşçilerle yapılacak görüşmeler, mülakatlar, akademiyle işbirliği içinde gerçekleştirilecek faaliyetler ile çok büyük gönüllü özverili emekle İSİK Meclisi'nin sürdürdüğü şeyin daha ötesine emek cephesini taşımaları bence gerekli. Türkiye'de işçileştiğinden, proleterleştiğinden geçen programlar söyledik. Türkiye nüfusunun çok büyük bir kesiminin yani giderek daha fazla sayıda insan daha yoğunlaştırılmış işlerde çalışıyorlarsa eğer onların sağlığından, güvenliğinden, yaşamından, canından sorumludur emek örgütlenmesi ve biliyorsunuz yaşam hakkı da haklar hiyerarşisinin en tepesinde yer alır. Dolayısıyla ona odaklanacak bir bakış açısı. Bunu İSİK alanını salt teknik ve salt hukuki görmeyen bir. İkincisi de az önce Aslı'nın söylediği bunu ekoloji, üretim bağlamında yani kapitalizmin bütünsel işleyişi bağlamında bir yere oturtan bir bakış açısına hakim kılmak. Bunların kritik olduğunu düşünüyorum. Bu programda benzeri programlarda buna vesile oluyor. Teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için de.
Ben teşekkür ediyorum Aslı Hocam, Mustafa Kemal Hocam ve Hakan Hocam. Çok sağ olun bu önemli konuyu sınıf meselesi değerlendirdiğiniz için.
Teşekkürler, sağ olun.
İstiklal Meclisi'nde biraz önce bahsettiğimiz iş cinayetleri raporunun linkini de yayınımızın altında bulabilirsiniz. Meclisin çalışmalarını da buradan takip edebilirsiniz. Sınıf meselesinin 11. bölümünde işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine söyleştik. Konuğumuz Aslı Odman'dı. 2 hafta sonra yine pazar günü 16'da sınıf meselesinde buluşmak üzere. Herkese iyi pazarlar.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8.500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.